Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Şebnem Dergisi'nin Ekim 2025 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. Değerli dinleyenlerimiz, ilk olarak Hatice Şahin'in kaleme aldığı Kırgızistan'da Bir Çınar başlıklı yazıyı paylaşacağız. Tohum gibi dünyanın birçok yerine saçılmış, vatan, vatan diye inleyen milletlerden biri de Ahıska Türkleridir. Hasret duydukları vatanlarına dair şiirler söyler, ağıtlar yakarlar. Hasretleri hiç dinmez ve nesilden nesle devam eder. Ahıska'da yaşama imkanları olmadığı için Ahıska'yı sözlerde, şiirlerde, türkülerde yaşatır olmuşlardır. Ağıtlarıyla, şiirleriyle, hasretle yanan bağrını yüzünün tebessümüyle örtmeye çalışan, tohum olarak saçıldığı topraklarda çınara dönüşen bir Ahıskalı teyze ile yolumuz Kırgızistan'da kesişti. Adı Güller. Güller ablamızın tebessümünde Ahıska'ya hasret, sözlerinde vatana özlem, yanık bağrından çıkan şiirlerinde bayrağına, milletine muhabbet vardı. 9 aylıkken kaderine sürgün yazılmış, koca koca insanlar bu zorlu yolculuğa dayanamayıp can verirken, 9 aylık Güller abla minicik elleriyle demirden soğuk vagon duvarlarına sıkı sıkıya yapışmış. Ve ilk durakları Özbekistan, sonra Kırgızistan olmuş. Burada bir parantez açmak istiyorum. Güller abla dediysem yaşı küçük değil. Kendisi 79 yaşında ama gönlü, genç, yüzü, yaşadığı bütün sıkıntı ve çilelere rağmen neşeyle dolu bir teyze. Hatta yaşlılıkla ilgili güzel bir şiiri var. Kalemim dile geldi, aman el aman dedi, vücut haktan emanet, verme ona ziyanat. Getirseler yiyarım, vermeseler susarım, uçurduğum gençlüğü rüyelerde süslerim. Zaten vücut divana, can bedende virana, aynalar çirkinleşmiş, yolum Allah'a kalmış. Vatan hasreti kendisini şair yapmış. Hem ağlatan hem güldüren şiirleri var. Güller abla belki gençliğinde işten vakit bulup çocuklarını ninnilerle, masallarla uyutamamış ama torunlarını her gece koynuna yatırıp hüzünlü Ahıska masallarıyla büyütmüş. Var imişler, çok imişler, ezel Kütahya'dan gelmişler, Ahıska'da yerleşmişler, bir tepede eğlenmişler, o tepeye atiyet demişler, sonra onlar sürülmüşler, şimdi onlar neredeymişler? Masala giriş bu cümlelerle başlayıp uzayıp gidiyor. Şimdi onlar Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan, Rusya, Özbekistan, Gürcistan, Ukrayna, Amerika, Fransa ve Türkiye olmak üzere birçok ülkeye saçılmışlar. Annenin mezarı bir ülkede, babanın mezarı diğer ülkede, evlatlar bambaşka ülkelerde. Geçmişin defterleri masum bir şekilde Güller ablamızın gözünün önünde bir bir açıldıkça anlattıklarıyla bizi de hüzün kaplıyor. Halini bir nebze anlamaya çalışıyoruz. Ninem Ahıska'da, dedem Özbekistan Buhara'da, annem babam Kırgızistan'da. Her biri bir yere saçıldı. Bir dedemiz Kırgızistan'ın bir şehrinde sadece adı kaldı. Mezarı da yok. Bir akrabamız sürgün yıllarında Filistin'e kaçıp yerleşmiş. Sovyetler yıkılıp yollar açılanda buralara taşın denilince ben büyüklerimin mezarlarını bırakıp gelemem diye cevap vermiş. Ben bunu duyunca kendimi tutamadım, ağladım. Biz hangi birinin mezarının başında bekleyelim, her biri bir yanda dedim ve şu dörtlüğü yazdım. Bir tepe var azıcık üstte, son yolun kervanı gitti üst üste. Onda mekan kurup can ciğerler, anam, babam, dayım, hep halalarım. Güller abla 61 yaşında Ahıska'ya, ninesinin mezarını ziyaret maksadıyla Türkiye üzerinden Gürcistan Batum'a gider. Batum'da misafir olur. Ev sahibi tek başına Ahıska'ya gitmemesini, o yıllarda insanların işsiz olduğu için yabancı birine zarar verebileceğini söyler. Güller abla da Batum'dan yüzünü Ahıska'ya dönüp vatanıyla, ninesiyle gözyaşları içinde konuşur. Ninesinin ruhuna fatihalar gönderdikten sonra dilinden şu sözler dökülür. Canım nenem, sen gencecik dünyadan gittin. Ancak sen bana göre behtlisin. Sen öz toprağında yatıyırsın, öz vateninde. 61 yıldır çanta elimde, gönül hep yolda bu hali yaşayır. Güller ablanın yüzü her daim mütebessim. Kendisinden 2,5 yaş büyük kardeşi Cevat dede var. O da kız kardeşi gibi güler yüzlü. Cevat dedenin hanımı vefat ettiğinde taziyeye gittik. Tebessüm eden bir yüzle karşılaştık. Sanki bizi teselli ediyordu. Allah'tan gelen hadise, veren o, alan o, biz ne yapabiliriz diyerek ne kadar kuvvetli imana sahip olduğunu gösteriyordu. Kul başa gelen hadiselere Cevat dede gibi mukavemet gösterse hiç strese girer mi? Veya Ahıskalı vatan hasreti çeken çınarlar gibi sabır gösterip dik durmasını bilse depresyon gayyasında boğulur mu? Güller ablaya, Güller ablacığım, sizde ailecek bir tebessüm ve huzur hali var. Anne babanız size nasıl bir terbiye verdi ki her sıkıntıya rağmen bu hali saklayabildiniz diye sorduğumda, önce bir mahzunlaştı ve karşısında anne babası varmış gibi gözleri daldı, sonra da onlara yazdığı şu şiiri okudu. Ana canım, canım babam, sızlayan içimde yaram, tesellimde bir tek çaram, gözyaşlarım, gözyaşlarım. Karınları hiç doymadı, sırtları geyim görmedi, hesret vetene ermedi, kan donduran gözyaşlarım. Bizler haktan 7 çocuk, bir de 2 öksüz çocuk, yetimler ön sıradaydı hak yolunu sevenlerin. Büyük usta aziz babam, hep doygunum diyen anam, dilde şükür, elde Kur'an, hak yolunda azizlerim, hak yolunda azizlerim. Sürgünde 7 çocukla Özbekistan'a gelmişiz. Şükür ki bizim aileden kimse telef olmadı. Amcam ve hanımı vefat ettiği için 2 yetimi de anam babam büyüttü. Anamın yüzünden tebessüm eksik olmazdı. Anam o kadar merhametliydi ki fakirlik içinde biz ekmek bulamazken o bir somun bulsa kolunun altına kıstırır, bize göstermeden yetimlere yedirirdi. Biz ekmeği görsek ağlayacağız. Önce evimizde yetimler doyar, sonra biz doyardık. Ana babamız çok dindar insanlardı. O sıkıntılı yokluk günlerinde ekmek bulmayı düşünmekten önce dinimizi ve dilimizi düşünürlerdi. İslam'ın iyisinin konuşulamadığı bir zamanda bize namazı ve duaları öğrettiler. Küçük yaşta namaza, oruca başladık ve bugüne kadar hep kıldık. Annem bizim dini eğitimimizle çok ilgilendi. Namazlarımı kılmaya başladıktan bir müddet sonra, ''Hadi güllerim, şimdi de gece kalkıp 2 rekat namaz kılalım.'' dediğinde gençlik hali. ''Anne sen de Sovyetler Birliği gibisin, artırdıkça artırıyorsun, 5 vakit namazı kılıyorum işte.'' demiştim. ''Şimdi o cahilce sözüme çok gülüyorum.'' diyerek hepimizi güldürdü. Anne babam vatan vatan bayrak bayrak diyerek hasretle gözü yaşlı canlarını teslim ettiler. Biz küçükken ağladığımızda babam bizi batıya doğru döndürüp elleriyle omuzlarına kaldırır, bak bak işte İstanbul ta orada gördün mü der, biz de ufukta İstanbul'u görmüş gibi sevinir ve hemen susardık. Bu kadar vatana yanık, bu kadar vatana aşık biriydi. Güller ablaya, İstanbul'u görmek babanıza nasip olmadı ama İstanbul vatan diyerek büyüyüp yıllar sonra vatanı ziyaret ettiğinizde ne hissettiniz diye sorduğunda Güller abla, dilim tutuldu, gözyaşlarım konuştu. Ağladım, ağladım, sadece ağladım. Vatana ayak basar basmaz toprağını öptüm dedi. Güller abla vatan sevgisini yine bir şiiriyle şöyle dile getiriyor. düşman kılıcını üstüme çekse, yatlar zeher olup beni kahretse, bir değil yüzlerce cana kastetse, varımı, dövletimi, yurdumu asla, on değil, yüz değil, bin iller, yıllar geçse, alamaz kalbimdeki seven aşkımı, alamaz üstümdeki al bayrağımı, değişmem cihana, yüce adımı. Güller abla sanki bir hazine. Maziden çok hatıra var. Konuşturdukça bir bir dökülüveriyor. Halam çok genç yaşta hastalanıp bu dünyadan göçtü. Çok dindar bir insandı. Beyi 2. Dünya Savaşı'ndan geri dönememiş. Bir kızıyla sürgün olmuştu. Vefat etmeden 3 gün önce etrafında oturanlara ''Ben ölümden korkuyordum. Ama bana yerimi gösterdiler. Çok güzeldi. Şimdi ölümden hiç korkmuyorum.'' dedi. 13 yaşındaki kızına ''Can kızım, namazını, niyazını terk etmeyesin. Korkma, deden, ninen sana bakar, büyütür. Ancak hak yolunu bırakmayasın.'' dedi. Babam ağlamaya başlayanda halam ''Abi ağlama, ben çok behtliyim. Allah size de böyle ölüm nasip etsin. Bu benim düğünümdür. Benim atlarım geldi. Ben hazırlık görüyorum. Sizi Allah'a emanet ediyorum. Kimi küstürdüysem hakkınızı helal edin.'' diyerek ''Bismillah, Allah bir. Şimdi döndük öbür tarafa. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah.'' diyerek ruhunu teslim etti, diyor. Onlar gurbet ellerde, zulüm altında Allah, peygamber, vatan sevgisini koruyup tahta atlara binerek göçüp gittiler. Onlar Hakk'a can emanetini en güzel şekilde teslim ettiler. Onlar hayat defterini acısıyla, tatlısıyla kapatıp gurbet elinden asıl vatana seferi tamamladılar. Şimdi ise sıra bizde. Gayretimiz Güller ablanın halası gibi bir son yaşamak mı, yoksa sonu düşünmeden oyun eğlenceye dalmak mı? Rabbim bizlere de hüsn-i hatime nasip etsin. Amin. Evet değerli dinleyenlerimiz, Hatice Şahin imzalı Kırgızistan'da Bir Çınar başlıklı yazıyı paylaştık. Yazı iki notla sona ermiş. O notları da sizinle paylaşıp bir başka yazıyla devam edelim birlikteliğimize. Güller ablanın dedeleri Kütahya'dan Bursa'ya, oradan da Ahıska'ya göçmüşler. Bu röportajı yaptıktan sonra Güler yüzüyle tanınan Cevat Dede, Hakk'ın rahmetine kavuşup asıl vatana göçtü. Ruhuna bir Fatiha-i Şerife. Evet, bu iki notu da sizinle paylaşmış olduk yazının hemen akabinde değerli dinleyenlerimiz. Allah rahmet eylesin diyoruz Cevat Dede'ye ve geçmişlerine. Evet, bir diğer yazıyla devam ediyoruz birlikteliğimize Erkam Radyo'da, Sesli Dergi'de değerli dinleyenlerimiz. Şimdi de Seher Küçük'ün kaleme aldığı Engeller Bizim Engelimiz Olmasın başlıklı yazıyı paylaşıyoruz şimdi de. İnsanoğlu sosyal bir varlıktır. Her daim birbirine ihtiyaç halinde olup acılarını paylaştıkça azaltan, sevinçlerini paylaştıkça artıran naif bir canlıdır. Bununla birlikte doğuştan veya sonradan oluşan engeller, hastalıklarsa birlik ve beraberlik içerisinde dayanışmayla aşılabilecek imtihanlardır. Nitekim bir tane bir, birken dört tane bir yan yana gelip birlikte olursa 1111 olur. Bir elin nesi varken iki el birlikte ses çıkarmaktadır. Engellilik kadim medeniyetlerde çok farklı karşılanmış, engelli insanlara farklı düşünce ve inanışlarla eziyet edilmiştir. Mesela çok tanrılı, pagan, putperest dinlerin hakim olduğu toplumlarda engelli bir çocuğun içinde bulunduğu aileye işledikleri bir suçtan ötürü tanrılar tarafından ceza verildiği düşünülmüştür. Bu yüzden engelliye yardım etmek, Tanrı'nın gazabını çekmek manasına geleceği için engellilere hiçbir şekilde yardım edilmemiş, hatta onun bela ve lanetinden korunmak için bu zavallıları tek başlarına şehir dışlarına sürmüş, yalnızlığa ve ölüme terk etmişlerdir. Ortaçağ Avrupa'sında engelli insanların yok edilmediği, ancak kötü ve zor işlerde çalıştırıldığı görülmüştür. Hor görülüp aşağılanan engelliler, su depolarında hayvanların yerine işe koşulmuş, fuhuş ve dilencilikte kullanılmıştır. Engellerinden dolayı içlerine şeytan kaçtığı düşüncesiyle şeytan çıkarma ayinleri düzenlenmiş, geçmemesi durumunda öldürülerek şeytanın ortadan kaldırıldığına inanılmıştır. Avrupa toplumlarında ise ancak cüzdanlılarla aynı kolonilerde yaşamalarına müsaade edilmiştir. Yine Ortaçağ Avrupa'sında bazı zihinsel engellilerin hastalık belirtisi olan söz ve davranışlarından korkulmuş, onlara kutsallık atfedilerek doğaüstü varlıklar oldukları kabul edilmiştir. Roma İmparatorluğu'nda yeni doğan bebeğin veya küçük yaşlarda engelli olduğu anlaşılan çocukların babaları tarafından öldürülmesine izin verilmiştir. Engellilere iyi davrananlar da var. M.Ö. 11 ve 12. yüzyıllarda eski Mısır'da engellilerin toplumdan dışlanmaması için okullarda okutulan ders kitaplarında engellilere davranış ahlakı içeren konular işlenmiş ve şu ifadelere rastlanmıştır. Bir körle gülüp alay etme, bir cüceyi aşağılama, ağır felçli bir insanın durumunu daha da zorlaştırma. Tanrı'nın yarattığı zeka engelli bir insanla alay etme. Okullardaki eğitimin yanında toplumla kaynaşmaları için görme engelliler bayramlarda ve kültürel toplantılarda şarkıcı ve müzisyen olarak vazifelendirilmiş, böylece halkın onları dışlaması önlenmiştir. Roma İmparatorluğu'nda engelli hakları aşamalı olarak gelişmiş, önceleri engelli doğan çocukların babaları tarafından öldürülmesine izin verilirken, M.S. 4. yüzyılda bu yasa kaldırılmıştır. Hatta daha sonraki yıllarda İstanbul'da bedensel engelliler için yaşama evi yaptırıldığı belgelerde tespit edilmiştir. İslam dini insana yaratılmışların en şereflisi olarak saygı duymuş, zayıf veya engelli kimselere ise hassas davranılması bizzat Kur'an-ı Kerim'de emredilmiştir. Abese suresinde Peygamber Efendimiz'e soru sormak için gelen bir amaya karşı incitici söz söylemek bir tarafa, o farkına varmadığı halde yüz ekşitmek bile uygun bulunmamıştır. Peygamber Efendimiz'in "Bir amayı 40 adım götürene cennet vacip olur" hadisi şerifi ise Müslümanlara rehber olmuş, İslam tarihi boyunca engelli insanlar için sayısız vakıf ve hastahane kurulmuştur. Müslüman alimler tıbba ve sağlık kurumlarına öncelik vermiş, çeşitli hastalıklar ve tedaviler için çok önemli çalışmalar yapmışlar, eserler vermişlerdir. Bunlardan İbn Sina'nın Kitab-ı Şifası ve Ebubekir Razi'nin melankoliklerin meşguliyetle tedavi edilmeleri üzerine yazmış olduğu yazı ve çalışmalar bu sahanın uzmanları tarafından yıllarca esas alınmıştır. Zihinsel engellilerin tedavi usullerinde ilk kurumsal yapılar Selçuklularda oluşturulmuş, özellikle akıl hastalıklarını müzik ve su sesiyle tedavi etmeleri çığır açmıştır. Osmanlı Devleti'nde Osmanlı saray hekimi Musa bin Hamun, diş hastalığı ve çocuk psikolojisi hastalıklarını iyileştirmede dahi müzikle tedavi metodunu kullanmıştır. 6 asır dünyaya adalet ve merhametle hükmetmiş Osmanlı Devleti'nde bu hizmetler artarak devam etmiş, muhtaç insanlar ve hastalar için sayısız vakıf ve rehabilitasyon merkezi açılmıştır. Özellikle cami ve pazar yerlerinin yanında bimarhane, bakım evi isimli kurumlar yaptırılmış, yaşlı ve engellilere şehrin merkezinde sosyal hayattan kopmadan barınma, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri verilmiştir. 4 yaşında Sıbyan mektepleriyle başlayan eğitimde işitme ve konuşma engelli çocuklarda ihmal edilmemiş, Sultan Abdülhamit döneminde Bizebanlar adıyla bu çocuklar için özel merkezler açılmıştır. 1891'de buna Amalar sınıfı da ilave edilmiştir. Mektepte Türkçe ve Fransızca okuma yazma dersleri yanında hüsni hat, matematik ve mesleki eğitimle en çok kullanılan kelimeleri telaffuz ettirmeye yönelik konuşma dersleri okutulmuştur. Farklı yaş aralığındaki bedensel engelli öğrencilerin okula giderken zorluk yaşamaması için mektebe özel kıyafet uygulaması yapılmış, böylelikle halkın ve yoldaki araçların onlara yardımcı olması sağlanmıştır. İşitme ve görme engelli çocuklar kol kola girdirilerek birbirlerini ikmal etmeleri öğretilmiş, ulaşımda tramvay kullanan çocuklar için indirimli bilet uygulaması başlatılmıştır. Ülkemizde sosyal yardımların devlet tarafından müesseseleşmesi 2. Abdülhamit Han döneminde Darül Hayr-ı Ali yani Yüksek Hayır Kurumu'nun kurulmasıyla başlamıştır. Meşruiyet döneminde ise kimsesiz çocuklar için Darül Eytamlar yani yetim evleri açılmıştır. 1917'de bu müesseselerin yetersiz kalması üzerine Himaye-i Etfal Cemiyeti, Çocuk Esirgeme Kurumu kurulmuştur. İnsanların kendi maişetini kendileri kazanarak başkasına muhtaç olmama hususuna ehemmiyet veren Osmanlı Devleti'nde herkesin üretime katkıda bulunması sağlanmış, görme engelliler medreselerde hocalık, camilerde müezzinlik ve mevlidhanlıkla vazifelendirilmiştir. Ayrıca matbaalarda mürettiplik yani dizgicilik işlerinde istihdam edilmiş, işitme ve konuşma engellilerse Babali'de daha çok odacılık ve hademelik gibi işlerde çalıştırılmıştır. Engellilere yönelik hizmetler Osmanlı'nın ilk dönemlerinden itibaren başlamışken, Batı'daysa engellilere yönelik eğitim faaliyeti ancak 16. yüzyılda kurumsallaşmaya başlamıştır. Bu faaliyetlerin ilki Görme Engelliler Okulu olmuş, bunu 1550 yılında Paris'te açılan İşitme Engelliler Okulu takip etmiştir. Bedensel engellilerin tıbbi ve ortopedik bakımları, 16. yüzyılda İsviçre'de açılan klinik ve rehabilitasyon merkezlerinde, zihinsel engellilerin bakımlarıysa anlaşma zorluklarından dolayı ancak 1820'de Almanya'da görülmüştür. Günümüzde insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla sosyal devletçilik alanında büyük atılımlar yapılmış, özellikle 1994 yılından sonra engelli kimselerin hayatlarını kolaylaştıracak haklar artırılmıştır. Aslında bütün insanlar Allah Teala'nın biricik, orijinal kulu olarak yaratılmıştır. Bazı kimselerde doğuştan veya sonradan meydana gelen engellilik hali, insanın şeref ve değerine gölge düşürmeyen özel bir durumdur. Bundan yola çıkarak engellilerle iletişimde şu prensipler daima göz önünde bulundurulmalıdır. Müsaadeleri olmadan engel durumları sorulmamalı. Bu duruma kimin veya neyin sebep olduğu öğrenmeye çalışılmamalıdır. Geçmiş olsun, üzülme gibi klişe ifadelerle onları incitmek yerine eşit hayat haklarına saygı göstererek önlerine çıkan engeller olabildiğince kaldırılmalıdır. Engellilerin de evlenebileceği ve çocuk sahibi olabileceği unutulmamalı ve onlara özel hayatlarıyla ilgili sorular yöneltilmemelidir. Yardım etmeden önce açıkça size yardım edebilir miyim diye sorulmalı, yardım talebi varsa nasıl yardım edilebileceği öğrenilerek o engel ortadan kaldırılmalıdır. Görme engelli biriyle konuşurken bulunulan ortam ve yol tarif edilmeli, işitme engelli biriyle konuşurken rahatça dudak okuması yapabilmesi için yüz yüze olunmalıdır. Tekerlekli sandalyeye ya da yatağa mahkum gibi kırıcı ve yargılayıcı ifadeler kullanılmamalıdır. Zaten engellilik bir suç neticesinde oluşan mahkumiyet değildir. Çalışma ve sosyal hayatta eksik noktalardan ziyade engellinin üretken ve pozitif olduğu noktalarına değinmek onları daha mutlu ve güçlü yapacaktır. incitmemek insanlık vazifemizdir. Ve unutmayalım ki hepimiz her an bir sebeple engelli duruma gelebiliriz. Evet değerli dinleyenlerimiz, bu akşam Sesi Dergi'de son olarak Seher Küçük imzalı "Engeller Bizim Engelimiz Olmasın" başlıklı yazıyı paylaştık Şebnem Dergisi'nin Ekim 2025 sayısından. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayırlı olsun efendim. Hoşça kalın.